Ayrım 14. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 127. Hepimiz günde iki kez edebi bir buluşma noktası haline getirdiğimiz Mundo kitapçısında bir araya gelirdik. Akşam saat 6 oldu mu kent merkezi ahalisinin akın ettiği telaşlı, gürültülü, patırtılı bir ana arter olan San Blas Caddesi'nde esen fırtınanın ortasında durgun bir su gibi huzurluydu burası. Alfonso ile birlikte El Heraldo'daki haber merkezinin yanındaki odamızda akşamın ilk saatlerine kadar çalışkan öğrenciler gibi yazar dururduk. O aklı başında makalelerini çıkartırdı ortaya, ben karmakarışık notlarımla uğraşırdım. Durmadan bir daktilodan ötekine fikir alışverişinde bulunur, birbirimize sıfatlar ödünç verir, şunu bunu sorardık. Öyle bir noktaya varırdık ki sonunda hangi paragrafı kimin yazdığını bilemezdik. Gündelik yaşamımızsa kimi zaman pazartesi sabah kahvaltısına kadar uzayan, ilham perisinin merhametine kaldığımız cuma geceleri dışında hiçbir zaman öngörülesi değildi. Bir kez başladık mı, hiç frene basmadığımız, durdurak bilmeyen edebi bir hacca çıkardık. El Tercer Hombre'de başlardı gece. Çevrede yaşayan sanatçılar ve bir araba tamirhanesinde çalışan tamirciler gelirdi. Aralarına yoldan çıkmış memurların ve tuhaf tiplerin karıştığı da olurdu. En akla gelmeyecek kişi ise gece yarısından biraz önce iş giysileriyle gelen mahallenin hırsızıydı. Bale taytı, tenis ayakkabıları, beyzbol şapkası ve içine hafif alet edevatını doldurduğu bir sırt çantası. Biri tam evini soyarken hırsızın fotoğrafını çekmeyi başarmış. Bir tanıyan çıkarsa diye gazetelere bastırmıştı. Adamcağızın elde ettiği tek şey, zavallı hırsızlara kötü muamele ettiği için kızgın okurlardan aldığı mektuplar olmuştu. Hırsızın iyi bir edebi sezgisi vardı. Sanat ve kitap üzerine konuşmaların tek bir sözcüğünü bile kaçırmazdı. Bilirdik ki gizliden aşk şiirleri yazan utangaç bir şairdi o. Biz ortalarda görünmediğimizde öbür müşterilere okurmuş yazdıklarını. Saatler gece yarısını geçince mahallenin zengin kesimlerinde işe çıkar, 3-4 saat sonra asıl ganimetten ayırdığı ufak tefek armağanlarla geri dönerdi. Kızlara derdi, sevgilimiz olup olmadığını bile bilmeden. Bir kitap dikkatini çekerse çalıp bize getirirdi. Biz de değer bulursak çetenin kitapçısı olan Meira Delmar'a verirdik. İşte bu tür karargahlardaki gece toplantılarımızdı bize inançlı ve iyi yürekli komadreler arasında gayet tatsız bir ün kazandıran. Sabah 5 ayininden çıktıklarında şafak vakti sarhoş gezen serserilerle karşılaşmamak için kaldırım değiştirirlerdi. Gerçek şu ki bundan daha onurlu ve meyve veren bir cümbüş yaşanmamıştır dünyada. Ben bunu en iyi bilecek kişiyim. Arkadaşlarıma kerhanelerde John Dos Passos'un eserleri ya da Deportivo Junior takımının kaçırdığı goller hakkında attıkları çığlıklarda eşlik ederdim. El Gato Negro'nun şakacı sahibesinin bedavaya çığlık çığlığa tartışarak tükettiğimiz bir gecenin sonunda besbelli ki içi bayılmış yanımızdan geçerken. Bana bakın, konuştuğunuz kadar düzüşseydiniz biz kızlar kendimizi cennette hissederdik deyivermişti. Güneşin doğuşunu Orlando Rivera namı diğer Figurita'nın yıllarca yaşayıp dönem tarihini anlatan bir duvar resmi çizdiği genel ev sokağında adı sanı olmayan bir kerhanede izlerdik. Deli bakışları, keçi sakalı ve öksüz çocuk yüreğiyle ondan daha yabani birini görmedim ben. Daha ilkokuldan itibaren Kübalı olduğuna takmıştı kafayı, giderek de bir Kübalıya dönüştü ve eminim gerçek Kübalılardan daha iyi bir Kübalıydı. Tıpkı bir Kübalı gibi yiyor, konuşuyor, resim yapıyor, giyiniyor, aşık oluyor ve dans ediyordu. Kübalı gibi yaşadı ve Küba'yı hiç görmemiş bir Kübalı olarak öldü. Uyumazdı Figurita. Şafak sökerken ziyaretine gittiğimizde duvar resminden daha fazla boyaya batmış yapı iskelesinden atlaya zıplaya aşağı iner, akşamdan beri çektiği marihuanaların dumanlı kafasıyla mambi ağzıyla topumuza söğüp sayardı. Alfonso ile ona resimlendirmesi için makale ve hikayeler getirirdik. ama ne okuyacak ne de kendisine okununca anlayacak kadar sabrı olduğundan yazılı olanları canlı bir sesle anlatmamız gerekirdi. Karikatürcü tekniğiyle 5 dakikada resimler çizerdi bize. Yalnızca onlara inanırdı zaten. Genellikle memnun kalırdı çizdiklerinden. Ama German Vargas, iyi niyetli ve şakacı bir dille memnun kalmadıklarının daha iyi olduğunu söylemeyi ihmal etmezdi. İşte böyle bir yerdi Barranquilla. Başka hiçbir yere benzemezdi. Özellikle Aralık'tan Mart'a kadar daha bir tatlı olur, kuzeyden esen alizeler, gündüzün cehennemi sıcağını, evlerin arka bahçelerini birbirine katan ve tavukları havaya savuran gece fırtınalarıyla hafifletirdi. Böyle zamanlarda yalnızca gelip geçen yolcuların kaldığı otellerde ve limanın çevresindeki meyhanelerde hayat görülürdü. Bazı küçük gece kuşları nehir gemilerinin gelip gelmeyeceği belli olmayan müşterilerini beklerdi gece boyunca. Bir bando ağaçlıklı yolda bezgin bir vals çalardı ama Bolivar yolunun yanındaki kaldırım boyunu mesken tutmuş taksilerin sürücülerinin futbol şamatası yüzünden duyan olmazdı. Buralarda tek gidilesi yer İspanyol sığınmacıların takıldıkları, kapısının olmaması gibi basit bir nedenle hiçbir zaman kapanmayan Roma kahvesiydi. Bizimki gibi bardaktan boşanırcasına yağmur yağan bir kentte çatısı da yoktu ama daha kimsenin yağmur başladı diye patatesli tortillasını yemeden kalktığını ya da bir iş görüşmesini yarıda kestiğini duymadım. Dışarının şamatasından kaçılacak sakin bir yerdi. Beyaza boyalı küçük masaları ve demir iskemleleri vardı. Çiçekli gür bir akasya çardağının altında oturulurdu. Saat 11'de El Heraldo ve La Prensa gündüz baskılarına girince gece vardiyasının çalışanları oraya bir şeyler atıştırmaya giderdi. İspanyol sığınmacılarsa kaybettikten tam 12 yıl sonra bile iç savaşın haberlerini vermeye devam eden Profesör Juan José Pérez Domenech'in sabah haberlerini evde dinler, saat 7'de damlarlardı kahveye. Bir gece yazar Eduardo Zalamea, La Guaira dönüşü kahveye demir atmış ve bir tabanca ile kendini göğsünden vurmuş. Neyse ki bir şey olmamış. Oturduğu masa tarihi bir anıt haline dönüşmüştü. Garsonlar kimsenin oraya oturmasına izin vermez ve turistlere gösterirlerdi. Zalamea yıllar sonra bu macerasının tanıklığını yazdı. Quattro Anos a Bordo de Mi Mismo. Bu bizim neslimize ufuklar açan bir romandır kuşkusuz. Ben çetemizin en kimsesiziydim. Bu nedenle Roma kahvesine sığınıp da sessiz bir köşede şafak vaktine kadar yazı yazdığım çok olmuştur. Çünkü nedense yaptığım her iki işinde hem önemli olmak hem de yeterli para kazanmamı sağlamamak gibi bir ikilemi vardı. Şafak beni orada merhametsizce okurken bulurdu. Açlıktan midem sırtıma yapıştığında koyu bir sıcak çikolata eşliğinde iyi cins İspanyol jambonundan yapılmış sandviç yer, günün ilk ışıklarıyla Bolivar yolundaki mataraton ağaçlarının altına giderdim. İlk geldiğim haftalar geç vakte kadar gazetedeki odada yazar, sonra da birkaç saat boş odalardan birinde ya da gazete balyaların üzerinde kestirirdim. Ama zaman içinde kendimi bu kadar özgün olmayan bir yer bulmak zorunda hissettim. Çözüm gelecekte pek çok kez örneğini göreceğim gibi Bolivar yolunun neşeli taksi sürücülerinden geldi. Bana katedrale bir blok uzaklıkla 1,5 peso karşılığında yalnız ya da biriyle birlikte uyuyabileceğim bir motel gösterdiler. Bina çok eskiydi ama akşamın 6'sından itibaren Bolivar yolunda kederli aşkların yolunu bekleyen çileli orospucukların hesabına bakımlıydı. Kapıcının adı Lasides'ti. Camdan gözünün yörüngesi kaymıştı. Utangaçlıktan kekeleyen bu adamı oraya ilk gittiğim geceden beri şükranla anarım. Bir peso 50 centavoyu tezgahın altındaki akşamın erken saatlerinin bozuklukları ve buruşuk banknotlarıyla zaten dolu olan çekmeceye attı. Bana 6 numaralı odanın anahtarını verdi. Hiçbir yerde oradaki gibi huzurlu olmadım ben. Tek duyulan yumuşak adımlar, anlaşılmaz bir mırıltı ve arada bir paslı bir karyola yayının kaygılı gıcırtısı olurdu. Ne bir fısıltı ne de bir iç çekme, hiçbir şey. Tek sorun Pencereler birbirine çaprazlamasına çakılı tahtalarla örtülü olduğu için içerinin fırın gibi sıcak olmasıydı. Yine de ilk gece şafak sökene kadar büyük bir keyifle William Irish okumuştum. Bina eskiden gemi sahiplerinin malikanesiymiş. Kaymak taşından sütunları, kış bahçesinin muhteşem görüntüsünü yansıtan vitray camlarla kapatılmış, saçaklıkları baştan başa altın yaldızlarla süslü bir avlusu vardı. En alt katta kentin noterlerinin ofisleri bulunurdu. Asıl evin 3 katındaki altı mermer salon, tıpkı benimkinin benzeri, sektörün gece işçilerinin hasatlarını topladığı küçük odacıklara bölünmüştü. Bu neşeli ve müstehcen evin adı bir zamanlar New York Oteli'ydi. Daha sonra Alfonso Fuenmayor o yıllarda Empire State binasının tepesinden kendine atanlara ithafen binaya Gökdelen adını taktı. Yaşamlarımızın merkezi öğlenleri 12'de, akşam üzeri ise saat 6'da San Blas Caddesi'nin en kalabalık yerindeki Mundo kitapçısıydı yine de. Kısa sürede gazetecilerin, yazarların ve politik gençlerin buluşma noktası haline gelen bu iş yerini açma fikrini sahibi Don Jorge Rondon'a veren ve adamı ikna eden bizim German Vargas'tı. Rondon'un böyle bir işi kotaracak deneyimi yokmuş aslında ama çok çabuk öğrendiği belliydi. Öylesine heyecanlı ve alçak gönüllü bir adamdı ki kısa sürede bilimin ve sanatın hakkı ödenemez koruyucu meleği olup çıktı. German, Alfonso ve Alvaro kitap ısmarlama danışmanlarıydı. Özellikle de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tüm dünyanın edebi yeniliklerini çevirten, basan ve dağıtan Buenos Aires'li yayın evlerini takip ederlerdi. Onlar sayesinde başka türlü kente gelmesi imkansız kitapları tam zamanında okurduk. Yayıncılar da müşteriyi şevke getirmeyi başardılar. Böylece yıllar önce Don Ramon'un tarihi kitapçısı kapanıp da bu ününü yitirmeden önce olduğu gibi yeniden bir okuma merkezi oldu Barranquilla. Kente gelip bizim çeteye katıldıktan kısa bir süre sonra ben de Arjantin'e yolculuk eden satıcıları cennetin elçileriymiş gibi beklemeye başladım. Onlar sayesinde erkenden Jorge Luis Borges'in, Julio Cortázar'ın, Felisberto Hernández'in, Victoria Ocampo'nun ekibi tarafından başarıyla İspanyolcaya çevrilen İngiliz ve Kuzey Amerikalı yazarların tadını çıkardık. Arturo Barea'nın La Foria da un Rebelde'si iki savaşla sesi soluğu kesilmiş İspanya'dan gelen ilk umut dolu mesajdı. Bu yolculardan biri her zaman tam zamanında gelen Guillermo Dávalos, gece gezmelerimizde bize katılmak gibi hoş bir alışkanlık edinmişti. Kentteki işlerini bitirdikten sonra tanıtmak için getirdiği kitapları bize armağan ederdi. Geçerli nedenleri yoksa merkezden uzakta oturan arkadaşlar Roma kahvesine gelmezdi. Benim içinse orası sahip olamadığım evdi. Sabahları El Heraldo'nun sakin ofisinde çalışır, nerede ve nasıl bulabilirsem artık bir şeyler atıştırarak karnımı doyurur, aslında hemen hemen her zaman ilgili politikacılar ya da iyi dostlarımdan biri tarafından davet edilirdim. Öğleden sonra köşem La Girafa'yı ve benden yazmam istenmiş başka bir metin varsa onu yazardım. Öğlen 12 ve akşam üzeri 6'da saat gibi dakik Mundo kitapçısında alırdım soluğu. Akşam üzeri arkadaşlarla birlikte Kolombiya kahvesinde bir şeyler içer, oradan da Japi'ye geçer, San Blas'ın en neşeli ve havadar yeri olan ön kaldırıma yerleşirdik. Bu kahveyi ziyaretler için ofis olarak iş görüşmelerinde söyleşi yaparken kullanırdık, hem de birbirimizi kolayca bulabileceğimiz bir yerdi. Don Ramon'un Japi'deki masasının alışkanlıkla oluşmuş ihlal edilemez yasaları vardı. Öğleden sonra saat 4'e kadar öğretmenlik yaptığı için ilk gelen o olurdu. Masada 6 kişiden fazla olmazdık. Yerlerimizi onunkine göre belirlemiştik. Sığmayacakları yerlere fazladan sandalye tıkıştırmaya yeltenmek zevksizlik olarak kabul edilirdi. Dostluklarının eskiliği ve hiyerarşisi nedeniyle German ilk günden beri Don Ramon'un sağında otururdu. Onun mali işleriyle de ilgilenirdi. Yapması istenmese de hallediverirdi bu tür sorunları. Çünkü üstadın pratik yaşamla uzaktan yakından ilgisi yoktu. O zamanlarki ana mesele, Don Ramon Barcelona'ya dönmeden önce sahaf dükkanındaki kitapların resmi kütüphaneye satışı ve eşyalarının toplanmasıydı. German bir sekreter gibi değil de iyi bir oğul gibiydi daha çok. Don Ramon'un Alfonso ile ilişkisinin temelinde ise edebi ve politik sorunlar gibi daha ciddi konular vardı. Alvaro'ya gelince, bana kalırsa kendini Don Ramon'la yalnız bulunca tutulur kalır, söze girişebilmek için başkalarının varlığına ihtiyaç duyardı. Masaya canı istediği gibi gidip gelen ve kesinlikle yer hakkı olan tek kişi Jose Felix'ti. Gece olunca Don Ramon Japi'ye değil de mülteci İspanyol arkadaşlarını görmeye Roma kahvesine giderdi. Bu masaya son katılan bendim ve hakkım olmasa da New York'ta olduğu için Alvaro Cepeda'nın sandalyesine otururdum. Don Ramon için bir öğrenciydim yalnızca. El Espectador'da çıkan öykülerimi okumuştu. Onunla annemle birlikte Aracataca'ya yaptığım yolculuk için borç isteyecek kadar yakınlaşacağım aklıma bile gelmezdi. Yolculuktan kısa süre sonra 6 peso borcumu kimse görmeden ödemek için herkesten önce yanına gittiğimde akıl almaz bir rastlantı eseri ilk ve tek baş başa sohbetimize ettik. "Ne haber dahi?" diye selamladı beni her zamanki gibi. Ama yüzümdeki bir şey onu telaşlandırmış olmalı ki "Hasta mısın?" diye sordu. "Sanmam senor, neden sordunuz? Çok zayıf buldum seni ama sen bana aldırma. Bu aralar hepimiz fotus del kul durumdayız." Çekingen bir tavırla sanki hayırsız bir işten kazanılmış paraymış gibi 6 pezoyu cüzdanına koydu. Bunu kendisinden istenmeden borcunu ödeyen çok yoksul bir genç adamdan bir anı olarak kabul ediyorum dedi kızararak. Ne diyeceğimi bilemedim. Salonun patırtısında kurşun gibi bir sessizliğe gömüldüm. Bu kadar şanslı bir karşılaşmayı rüyamda bile göremezdim. Grup halinde yaptığımız sohbetlerde herkes çorbaya kendi tuzunu katıyordu. Herkesin erdemleri ve eksiklikleri başkalarınınkine karışıyordu. Yıllardan beri bir ansiklopedide yaşayan bir adamla sanat ve zafer üzerine konuşacağım aklıma bile gelmezdi. Geceleri geç vakitler odamın yalnızlığında kitap okurken sık sık edebi kuşkularım hakkında onunla sohbet ettiğimin hayalini kurardım. Ama bunlar gün ışığınca hiçbir iz bırakmadan yok olurlardı. Alfonso harika fikirlerinden biriyle ortaya çıkınca German üstadın daha olgunlaşmamış düşüncelerinden biriyle ters düştüğünde Alvaro aklımızı başımızdan alan bir projeyle öne atılınca utangaçlığım daha da artardı. Şanslıydım ki o gün Don Ramon inisiyatifi alarak bana okumalarımın nasıl gittiğini sordu. O zamana kadar yitik kuşağa ait İspanyolca bulabildiğim her şeyi okumuştum. Faulkner'a özellikle dikkat ediyor, kanlı bir jilet gizemiyle izini sürüyordum. Çünkü uzun vadede kurnaz bir retorikçiden başka bir şey çıkmaması gibi tuhaf bir korkum vardı. Bunu der demez bir kışkırtma olabileceğini düşünerek ürperdim ve söylediklerimi yumuşatmak için atıldım. Ama Don Ramon fırsat vermedi. "Kaygılanma Gabito," dedi bana başka türlüsünü kabul etmez bir tavırla. "Faulkner Barranquilla'da olsaydı bu masada olurdu." Öte yandan Ramon Gomez de la Serna ile yakından ilgilenerek La Girafa'da tartışmasız çok iyi romancılar olan bir iki yazarla birlikte sözünü etmem ilgisini çekmişti. Ona bunun nedeninin romanları olmadığını açıkladım. Gerçi El Chalet de las Rosas çok hoşuma gitmişti ama yazarda asıl beni ilgilendiren cüretkâr zihni ve sözel yeteneğiydi. Onu nasıl yazılacağını öğrenmek için ritmik jimnastik yapar gibi okuyordum. Bu açıdan bakıldığında o ünlü Greguera'larından daha akıllı bir tarz gelmiyordu aklıma. Don Ramon alaylı bir gülümsemeyle kesti sözümü. Senin için tehlike ne biliyor musun? Farkına bile varmadan kötü yazmayı da öğrenebilirsin. Ancak konuyu kapatmadan önce kendine özgü o ışıltılı karmaşıklığıyla Gomez de la Serna'nın iyi bir şair olduğunu sözlerine ekledi. İşte böyleydi onun yanıtları. Aniden bilgece bir söz ediverirdi. Bense birinin gelmesiyle bu eşsiz sohbet fırsatının yok olmasından o kadar korkuyordum ki söylediklerini ne kadar hazmedebiliyordum emin değilim. Ama o durumu nasıl idare edeceğini biliyordu. Alıştığı garsonu saat 11:30 Coca-Cola'sını getirince fark etmemiş gibi davrandı. Ara vermeden açıklamalarına devam ederken bir yandan da kamışı ile kolasından yudumlar almayı ihmal etmedi. Müşterilerin çoğu ta kapıdan yüksek sesle selamlıyorlardı onu. ''Nasılsınız Don Ramon?'' O hiç bakmadan sanatçı elinin bir hareketiyle karşılık veriyordu selamlara. 14. ayrımın sonu. Sayfa 135.